İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kocaeli TV, ABA TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo, Ankara Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı, Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV Adana Çorum, Kanal 19, Art Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal TV, Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Cihat Hocam, Tuğçe Hanım ve Gökalp Hocam'la birlikte karşınızda olacağız. Hocam bugün ne konularımız var?
Bugün yine evrimcilerin nasıl insanları kandırdığına örnekler vereceğiz. İman hakikatleri örneklerimiz var. İnsanların dikkatini çekeceğini umduğumuz güzel hakikatler var inşallah. İnsana imanını sağlamlaştırıcı inşallah. Bilmeyenleri de Allah'a imana yöneltecek şekilde inşallah hazırlanmış sunumlar. İzin verirseniz öncelikle evrimciler nasıl insanları kandırıyorlar bir örnekle başlamak istiyorum. Çünkü şu çok önemli. Bir defa ellerinde hiçbir delil yok. Bir yalanı yıllarca, on yıllarca hatta yüzyıllar boyunca rahatlıkla savuna gelebiliyorlar. Buradaki amaç ne? Allah'ın dininden, imandan uzaklaştırmak. Amaç bu. Ateizme sözde bilimsel bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar evrim teorisiyle. Hiçbir şekilde bir teori bile olamamış bir hipotezi, yani bir iddiayı sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi insanların gözlerini boyayarak bilinçaltına empoze etmeye çalışıyorlar toplumda. Şimdi bakın, dünyanın en ünlü bir müzesi var, British Museum. Bu İngiltere'de, Londra'da işte tarihi kalıntıların sergilendiği, işte Firavun'un mezarından örnekler var. İşte çeşitli tarihi, işte Efes harabelerinden olsun, dünya çeşitli yerlerinden ünlü tarihi kalıntıların alınıp götürüp sergilendiği ünlü bir yer. Burada yine böyle evrimin anlatıldığı özel bölüm de var. Evet. Evrim iddiasının böyle işte sözde delillendirildiği bir bölge var, bir yer var. Hatta biz de ziyaret etmiştik. Acaba burada ne anlatılıyor diye. Gittiğimizde fosil falan bulmadık. Çok ilginçtir. Yani normal hani delili vardır. Fosili olur burada. Değil mi? İşte şu bu buna dönüşmüş, buna dönüşmüş. Böyle ara geçiş formları bulmak gerekir. Ki insanı şey yapabilsin, ikna edebilecek bir özelliği olabilsin oradaki serginin. Bunu beklerken orada yalnızca ne bulduk biliyor musunuz? Çeşitli böyle resimler. Çizim. Yani boyanmış resimler. Çeşitli böyle işte kilden şekillendirilmiş işte böyle modeller. Ama ortada hiçbir fosil yok. Şimdi böyle olunca tabii ki iddianın hiçbir bilimsel değeri de tabii ki olmadı. Apaçık ortada. Şimdi bu büyük açığın farkında olan evrimciler bakın tarih boyunca ne yapmışlar? Sahte fosil üretmişler. Orangutanla işte insan arası böyle bir canlı nasıl olurdan yola çıkarak sahte fosil imal etmişler atölyelerinde. İşte çeşitli E'lerle, törpülerle, değişik şekiller vererek yapmışlar bunu. Buna ilişkin bir sorumuz var. Bakın, ayrıntılarıyla insanların aklında kalması açısından detaylarıyla anlatmak istiyorum özellikle. Şimdi Piltdown adamı sahtekarlığı deniyor buna. Yani bir bu fosilin adı, sahte fosilin adı Piltdown adamı. Ünlü bir doktor ve aynı zamanda da amatör bir paleontolog, yani fosil bilimcisi olan Charles Dawson denen bir kişi var. Bu 1912 yılında İngiltere'de Piltdown yakınlarındaki bir çukurda bir çene kemiği ve bir kafatası parçası bulduğunu iddia ediyor. Çene kemiği maymun çenesine benzemesine rağmen dişler ve kafatası insanlarınkine benziyordu iddiaya göre. Yani ortaya çıkan bu fosile göre. Evet. Ve bu örneklere Piltdown adamı adı verildi. Bu çeşitli kemiklerin bir yere getirilmiş son haline Piltdown adamı adı verildi. Daha sonra buna çeşitli yaş tayin metotları uygulandığı iddia edilerek ne dendi biliyor musunuz? Dendi ki bu Piltdown adamı 500 bin yıl yaşındadır dendi. Ve çeşitli müzelerde insan evrimine kesin bir delil olarak sergilendi. 40 yılı aşkın bir süre boyunca sergilendi. 40 yıl. Bakın çok önemli. Ve üzerine birçok bilimsel makaleler yazıldı. Yorumlar ve çizimler yapıldı. İşte dergilerde bilimsel olduğu kabul edilen bilimsel dergilerde. Üniversitelerden 500'ü aşkın akademisyen, bakın bu da çok önemlidir. 500'ü aşkın akademisyen Piltdown adamı üzerine doktora tezi hazırladı. Bu ne demek biliyor musunuz doktora tezi hazırlamak? Alıyor bir bilim adamı, 500 tane ne demek? 500 ayrı bilim adamı demek. 500 ayrı bilim adamı alıyor bu fosili, üzerinde incelemeler yapıyor ve bu fosilden yola çıkarak işte uzmanlık tezi hazırlıyor. Ya da işte doçentse profesörlüğe adım atacak şekilde çeşitli yorumlarda bulunuyor, incelemelerde bulunuyor. Hep bilimsel temelde, bilimsel cümleler, bilimsel teknikler kullanılarak hazırlanmış yayınlar bunlar. Tezler. Bakın bu çok önemli. Ama daha sonra ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Fosilin sahte olduğu bakın nasıl ortaya çıkıyor. Bu sahte fosilden yola çıkarak yapılmış bilimsel tezlere rağmen. 1949 yılında British Museum'un paleontoloji bölümünden, fosil bilimi bölümünden Kenneth Oakley adında bir bilim adamı. Yeni bir yaş belirleme metodu olan flor yaş tayin metodu, flor testi metodunu bazı eski fosiller üzerine denemek istiyor. Tek tek bu yöntemle Piltdown tüm fosillerin yaşlarını tayin ediyor bu şekilde. Piltdown adamı fosili üzerinde de bir deneme yapıyor. Yapılan testte şaşırıyor. Çünkü Piltdown adamının çene kemiğinin hiç flor içermediği, hiçbir şekilde flor yok anlaşılıyor. Bu çene kemiğinin toprağın altında birkaç yıldan fazla kalmadığını ispatlayan bir bulgu bu. Florun hiç olmaması. Çok yeni ölmüş bir canlıya ait bir fosil. Piltdown adamının çene kemiği bakın. Az miktarda flor içeren kafatası kısmı ise sadece birkaç bin yıl yaşında olduğu anlaşılıyor. Bu yaş tayin metodu sayesinde. Devam ediyoruz. Flor metoduna dayanılarak yapılan sonraki kronolojik yaş tayini araştırmaları kafatasının ancak birkaç bin yıl yaşında olduğunu ortaya çıkardı. Çene kemiğindeki dişlerin ise suni olarak aşındırıldığı, fosillerin yanında bulunan ilkel araçların da fosilin yanında çeşitli işte bakın el aletleri vardı diyorlar. Bu yarı maymun yarı insan canlıya ait olduğunu iddia ederek bu ilkel araçların da çelik aletlerle yontulmuş adi birer taklit olduğu anlaşıldı. Sahtekarlığın boyutuna bakar mısınız? Kafatasıyla çene farklı canlılara ait. Farklı zamanlarda ölmüş canlılara ait. Aletler de çelik aletlerle törpülenmiş, şekillendirilmiş taklit aletler. Sahtekarlığın boyutuna bakın. Ve başka bir bilim adamı, Weiner'ın yaptığı detaylı analizler var. Bu analizlerde ortaya koyuyor ki bu bir sahtekarlık, açık bir sahtekarlık. 1953 yılında kesin olarak netleşiyor bu sahtekarlık. Kafatası 500 yıl yaşında bir insana ait, çene kemiği ise yeni ölmüş bir orangutana ait olduğu anlaşılıyor. Dişler insana ait olduğu izlenimi vermek için sonradan özel olarak eklenmiş ve sıralanmış. Eklem yerleri de törpülenmiş. Daha sonra da bütün parçalar eski görünmeleri için potasyum dikromat denen özel bir kimyasalla lekelendirilmiş. Eski görünümü kazandırılsın diye. Eski görünümü eski olsun diye. Göründüğünden sergileniyor ya. Eski bir şey densin diye. Bu lekeler kemikler aside batırıldığında hemen kayboluvermiş zaten. Sahtekarlık buradan anlaşılıyor. Tüm bunların üzerine Piltdown adamı 40 yılı aşkın bir süredir sergilenmekte olduğu bir British Museum'dan alelacele çıkarılıyor. Bu gerçekler anlaşılır anlaşılmaz. Şimdi evrimcilerin bakın fosil yok dedim ya. Fosil olmadığı zaman meydanı da boş buldukları bir devreye rastlıyor tabii. Şu anda koyamazlar. Koyarsa çünkü burada başta Sayın Adnan Oktar olmak üzere işte biz de karşı çıkarız. Sahtekarlığı hemen ortaya koyarız. Bunun örneklerini gördük. Ardi diye bir fosil öne sürdüler. Bunun sahte olduğunu söyledik. Hiçbir şekilde bunu alelacele böyle şey yapıyorlardı. İşte dünyanın 8. büyük harikası diye lanse etmeye başladılar. David Attenborough çok ünlü bir belgeselcidir biliyorsunuz BBC'ye ait. BBC'de çalışan. O bunu işte British Museum'da yine aynı şekilde sahnelemeye çalışmaları vardı, planları vardı. Hemen Sayın Adnan Oktar hemen bunu sahte olduğunu, yani daha doğrusu soyut gelmiş bir canlı olduğu, lemur olduğunu ortaya koydu. Ve bu şekilde sergilemekten vazgeçtiler. Ama bakın işte o devirde ne olmuş? 1912'den 1949'a kadar, 40 yıl kadar British Museum'da sergilene gelmiş. Sahte bir fosil. İnsanlar kandırılmış. İşte evrimciler meydanı boş bulduklarında saf insanları, konu hakkında detaylı bilgisi sahibi olmayan insanlarımızı dünya çapında, işte başta İngiliz halkı olmak üzere. Kendi halkını kandırıyor. Başta İngiliz halkı olmak üzere bakın nasıl kandırmış. Bu bir örnek. Evrimcilerin bu delil yokluğu ortamında, yani bir temeli olmadan ortaya attıkları bu iddiayı insanların gözünde işte sanki gerçekmiş gibi sunmak için bir örnek bu. Yalnızca bir örnek. Bunun gibi sayısız örnek var. İşte anne karnında insanın işte sözde evrim aşamalarını geçirdiği, yok işte solungaçlarımız olduğu iddiası, yok işte kuyruğumuz olduğu iddiası embriyonun. Hemen daha o devirde heykel tarafından zaten, o resim çizimlerini yapan heykel tarafından zaten kabul edilmişti. Benim yaptığım bu çizim hataları demişti. Çizim hata, özellikle ben yaptım. Bunu herkes yapıyor. Niye beni yalnızca beni suçluyorsunuz demişti. Bunun anıtıları da var. Kendi özel şeyler, itirafları bunlar. Bunu herkes yapıyor demişti. Yani evrimciler görüldüğü gibi tarihte pek çok örneği var. Böyle yalan söylemeyi, insanları kandırmayı adet haline getirmişler. Kötü bir alışkanlık bu. Bunu bırakmaları gerekiyor. Bir defa apaçık bir gerçek var. O da yaratılış gerçeği. Hiçbir şey cansız maddelerden canlı madde meydana gelmez. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Allah dilemedikçe. Yaratmak yalnızca Allah'a aittir. Hiçbir canlı evrime delil teşkil edecek, bugün edecek şekilde bugün görüyoruz ki canlılar ortaya çıktıkları anda yine bir anda ortaya çıkıyorlar. Bu yaratılış demek. Soyları tükendiği zaman da tükeniyorlar. Başka bir canlıya dönüşmüyorlar. Değişim dönüşüm yok. Yaratılış atlası bunu en açık şekilde ortaya koydu. 350 milyona yakın fosilimiz var elimizde. Dünyanın müzelerinde, depolarda saklanan fosiller bunlar. Sayın Alan Oktar bunu Yaratılış Atlası adlı eseriyle bunu gözler önüne serdi. Bugünkü yaşayan örnekleriyle karşılaştırıldığında hiçbir değişim dönüşüm olmadığı apaçık ortada. Milyonlarca yıl yaşamış örnekleriyle karşılaştırıldıklarında. Bu ne demektir? Apaçık bir yaratılış gerçeği var. Yani bunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde apaçık bir gerçek olduğunu, bakın üzerine basarak söylüyorum. Evrimcilerin yalanı ise her zaman çürütülüyor. Aradan işte 40 yıl boyunca geçtikten sonra ortaya çıkması, o zamanki yaratılışı savunması gereken bilim adamlarının çok büyük bir eksiği. Bugün böyle bir şey asla yer vermemiz söz konusu değil tabii ki. İnşallah.
Bunu yaparken de adamların yani ortaya koyduğu şey tesadüf. Yani her şeyin tesadüfe olduğunu söylüyor. Yani bütün bu oluşumlar, yani şeyden o Pitdown adamından diğer adam, hepsinin her şey ilahları tesadüf oluyor. Evet. Halbuki yaratılışta tesadüf, yaratılış tesadüfle tamamen zıt bir şey. Mesela biz kendi yaratılışımızdan örnek verelim. Mesela kalbimi ben yaptırmıyorum. Yani kendi vücudumuza baktığımızda dahi hiçbir zaman hiçbir aşamasında tesadüfe yer yok. Hepsi muntazam, planlanmış, o, değil mi? Muhteşem evet. Bir sistem içinde geçiyor. Mesela kalbimi ben attırmıyorum. Hiçbir organımı ben çalıştırmıyorum. Ya sonuç olarak baktığımızda bütün bunları Allah'ın yaratışının delillerini ortaya koyuyor. Mesela evet. Önce tek damla su damlası halinden bu hale geliyoruz değil mi? Önce ikiye bölünüyor, sonra 4, sonra 8, sonra 16, 32 diye bir şey oluyor. İnsanın gelişimi çoğalıyoruz.
Evet.
Mesela bu oluşurken de bir tanesi diş oluyor, bir tanesi göz oluyor, bir tanesi böbrek oluyor, birisi... Hepsi muhteşem bir dizi, sistem içinde bunların hepsi
plan program
dahilinde oluyor. Yani hiçbir aşamasında tesadüf yok. Bu zaten tek başına bir mucize aslında.
Evet, şimdi tesadüf kazara olacak olaylar nedir? İşte bir şey devrilir, bir şey bozulur, bir şey çatlar, patlar, bozulur değil mi? Tesadüf bu tip şekilde ortaya çıkar ama... Tesadüfen bir düzen ortaya çıkmaz. Bir patlamayla bir düzen ortaya çıkmaz. Ama bakıyoruz Big Bang, evet. Kainat büyük bir patlamayla ortaya çıkıyor. İşte yaratılış bu. Yani tesadüf diye bir şey söz konusu değil burada. Atomun elektron etrafında, elektron atomun etrafında nasıl döndüğünü hepiniz biliyoruz. Evet. Big Bang'den bu yana 4,5 milyar yıldır kusursuz bir şekilde aynı süratte dönen elektronlar var. Yani bütün elektronlar böyle. Madde yok olmuyor. Var. Ya o Big Bang'den itibaren hiçbir şekilde bozulmadan Allah'ın koyduğu düzen devam ediyor. Bu düzen, yani bakın Allah'ın koyduğu düzen demek durumunda kalıyoruz. Çünkü bir düzen olduğu açık. Düzensizlik olsa tamam, düzensizlik var deriz. Düzensizlik yok. Nereye bakarsak, gözümüzü nereye çevirirsek çevirelim. Hep bir düzen var. Hiçbir yerde bir çatlaklık yok. Bir bozukluk yok. Değil mi? Hep bir düzen var.
Evet.
Bu yaratılış demek işte. Ayet-i Kerime'de zaten Yüce Rabbimiz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gözünü çevir bak. Hiçbir çatlaklık bulabilecek misin? Gözünü bir kere daha çevir bak. Bulabilecek misin? Göz yorulmuş olarak kendine döner diye söylüyor devamlı Ayet-i Kerime'nin. Yani istediğimiz kadar inceleyelim, araştıralım. Kainatın hiçbir yerinde bir bozukluk yok. Hep bir düzen var. Bu da yaratılışa delil teşkil ediyor. İşte DNA'nın varlığı zaten senin az önce bahsettiğin işte hücrelerin özelleşmesi. Hücreler kendi başlarına karar almıyorlar orada. Gözleri, beyinleri olmayan hücrelerden bahsediyoruz. Yalnızca çekirdekleri var. Çekirdeğin içinde de nasıl davranacakları, ne zaman davranacakları, nerede davranacaklarının bilgisi var. O bilgiye göre davranıyorlar. O emre riayet ediyorlar. An be an. Ki bir plan olduğu açık ortada. O bilgiye göre davranıyor demek ne demek?
Tabii.
İşte plana göre davranıyor. Demek ki tesadüf yokmuş. Açık bir şey bu.
Bir de şu
yani bunun buna rağmen, DNA'nın varlığına rağmen hala kalkıp da tesadüf nasıl diyebilir birisi? Yalan söylüyorsa diyebilir ancak. Ki evrimciler de yalan söylüyorlar.
Bizim gözümüzün şeklinden, boyumuzun uzunluğundan her şey DNA'nın içinde. Mesela Allah bir ayette diyor ki komşusu Allah'a sınırım. Size döl yataklarında dilediği gibi suret veren odur diyor.
Evet.
Bu çok acayip bir mucize. Bizim her türlü bilgimiz o küçücük DNA sarmalının içinde mevcut.
Hı-hı.
Ya biz daha yaratılmadık. Döl yatağındayken daha. Boyunun uzunluğu, göz rengin, kaşının şekli, her şey. Buna ne annemiz karar veriyor ne babamız karar veriyor. Annemizin babamızın normalden sperm ürettiğinden, yumurta ürettiğinden haberi yok. Yani hiçbirimizin haberi yok. Hiçbir aşamasında biz muktedir değiliz yani. Ona rağmen diyoruz ki biz anne babamıza çok büyük saygı ve sevgi besliyoruz değil mi? Onlara şey yapıyoruz. Halbuki bizi de anne babamızı da yoktan yaratan, tek damla su damlası halinden bu hale getiren Allah. Allah'a karşı çok daha büyük bir saygı ve sevgi beslememiz lazım.
Evet.
Annemizin babamızın sözünden çıkmıyoruz ama Allah'ın dediklerini ne kadar yapıyoruz? Bu çok önemli bir konu. Yani sonuçta bütün bu iman hakikatleri bizi Allah'a götürüyor ve Allah'a nasıl bir kul olmamız gerektiğini ve nasıl bir yüce bir varlığa ibadet ediyor olmamız gerektiğini gösteriyor aslında.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Evrimci bir bayan vardı televizyonda canlı yayın programında demişti ki bizi de annemiz babamız yarattı demişti.
Evet,
yapıyor hiç, demişti. Evet. Annem baban seni nasıl yapsın? Seni nasıl ne bir tek hücreni bile üretemezler. Çünkü yaratmak yalnızca Allah'a mahsus. Ne bir anne yumurta hücresinin 46 kromozomu varken 23'e inmesini yönetebilir. Buna karar verebilir. Yumurta hücresini hazırlayabilir. Onu demek istiyorum.
Evet.
Ne de bir baba sperm hücrelerinin o özel şeklini oluşmasına, işte kuyruğunun olmasına, işte nasıl içeriye sahip olması gerektiğine, böyle şeylere karar verebilir. Hiçbir şekilde karar veremez. Ne anne ne baba. Ne anne vücudunun işte hangi organının nasıl bebeği büyütecek şekilde bir yapıya sahip olmasına karar verebilir. Plasentası var çünkü biliyorsunuz. İşte evet. Göbek kordonu var. Bebeğe nasıl bakacağını bilemez. Değil mi? Anne karnında nasıl büyüyeceğini tabii ki bilemez. Onu yaratan Allah. Bütün ayrıntılarıyla. Bütün hücreleriyle, bütün DNA'sıyla, bütün atomlarıyla.
Evet, kesinlikle.
Değil mi?
Aslında şöyle de bir durum var. Bunu görmek gerekiyor. Şimdi vücudun bilim aslında bize bir yol gösteriyor. Biz araştırdığımızda görüyoruz ki mesela vücudumuzu ele alalım. Mesela nefes almak. Şimdi biz koşarken farklı şekilde nefes alıyoruz. İşte nefesimizin süresi şey artıyor ya da azalıyor. Uyurken farklı şekilde nefes alıyoruz. Yani bütün vücut metabolizmamız yani vücudumuzun hareketine göre dengeleniyor tamamen. Burada bir mükemmellik var zaten. İşte biz DNA yapısından bahsediyoruz. DNA'daki bütün o sarmallar, yapılar değişmesi, bunların değişmesi halinde tamamen farklı bir şey oluşuyor. Yani oradaki bir tek işte hücrenin, atomun, bir tek parçacığın değişmesi başka bir şeyin oluşmasına neden oluyor.
Evet.
Yani farklı bir şey oluşuyor oradan. Yani bir mükemmellik var zaten. İnsan vücudunda da böyle, doğada da böyle, evrende de böyle zaten. Biz sürekli bunları anlatıyoruz sürekli burada.
Hı hı.
Değil mi?
Bir de buna biz kontrol etmiyoruz bunu.
Evet.
Hani o söylediğin nefes farklılıkları, her şey. Ben hiçbir şeyden haberim. Ben uyuyorum. Her şey çalışıyor.
Hı.
Hiçbir fark yok. Mesela bazı insanlar böbrek yetmezliği olan insanlar var mesela. Böbrek şu elim yumruğum kadar bir şey normalde içimde duruyor. Ama siz diyaliz makinesi gördünüz mü? Bu oda büyüklüğünde.
Kocaman.
Yani her hafta ona gidip 3 kere bağlanmanız gerekiyor. Başında bilim adamları var, doktorlar var ve kanınızı süzüyor bu. Yani şu anda benim böbreğim var, hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Hiçbir yere bağlı değilim. Rahatlıkla gezebiliyorum.
Evet.
Yani hiçbir yani mükemmel bir yaratış var yani.
Evet, aynen.
Bu dizayn yani çok şükretmemiz gereken bir konu yani. Kalbimi ben attırmıyorum. Hiçbir şeyimi ben çalıştırmıyorum. Uyuyorum, onlar gene çalışıyor. Sadece burada değil, yani dış dünyada da böyle. Yani insan aslında varlığının her saniyesini Allah'a borçlu olduğunu farkına varması ve şükret her anını şükürle geçirmesi gerekiyor. Düşünün mesela nefes alıyoruz diyoruz ya, kainatta bir oksijen oranı var, %21. Bu oran nasıl korunuyor? Hiç düşündünüz mü? Mesela insanlar nasıl olsa nefes alıyor. Halbuki bu kadar 6 milyar insan nefes aldıktan sonra oksijenin bitmesi, değil mi? Evet. Karbondioksit'e çeviriyoruz, bitmesi gerekiyor.
Evet.
Peki bu nasıl dengeleniyor? Diyorlar ki tamam, bir isim koymuşlar, bitkiler fotosentez yapıyor ve bunun sonucunda da ne oluyor? İşte karbondioksit'i alıyor, oksijene çeviriyor. Bu yeterli. Peki bu bitkiler hiç düşünmüyor musunuz? Bu bitkilerin beyni var mı? Bu emri kimden alıyorlardı? Böyle bir görevi üstüne almışlar. Ve bunu bitkiler, sadece bitkiler yapmıyor. %35'ini bitkiler çeviriyor. Geri kalan %65'ini kim çeviriyor? Sen okyanusun derinliklerinde bakteriler var, bir çeşit bakteri. Evet. O bakteriler de %65'ini çeviriyor. Ve böylece dünyadaki %21 oranı korunuyor. Peki şöyle düşünmek lazım. Biraz fazla soru sorup aslında yani çok daha fazla iman edecek nokta bulabiliriz bunların içinde. Mesela bu bitkiler ve bu bakteriler bu oranı nasıl koruyabilir? Şunu bilmesi gerekiyor. Dünyada kaç milyar insan yaşadığını bilmesi gerekiyor. Ve bu insanların ciğerlerinin kaç santimetre küp hava soluyup çıkardığını bilmesi gerekiyor. Ve kaç defa gün içinde ne kadar yaptığını bilmesi gerekiyor. Kaç tane tavşan olduğunu bilmesi gerekiyor dünyada. Kaç tane fil olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve bunların hepsini toplaması gerekiyor alt alta. Sonra da deniz, okyanusların dibinde yaşayan o bakterilerle beraber bir karar alması gerekiyor. Kardeşim ben bunun %35'ini ben çevireceğim, %65'ini de sen çevir, anlaşalım ve böylece dünyadaki oksijen oranı sabit kalsın, canlılıkta devam etsin.
Başkalarını düşünüyor.
Başkaları yani bir bitkiden bahsediyoruz. Birisinde evet. Bakteriden bahsediyoruz.
Gözü
ve bu bizim yaşamamız için, bu kainatın düzen içinde olması için. Ya bu zaten başlı başına bir mucize. Yani bunu görüp de iman etmemek yani bir zaten bunları anlayamamamızın sebebi bu. Normalde bu profesör adam buradan profesör oluyor. Aslında bu profesör olacak adamları normalde tımarhaneye koymak lazım ki buna tesadüf diyorlar.
Evet.
Çok ilginç bir konu bu.
Evet, aynen öyle.
Yani tabii böyle bir şey olduğunda normal aklından zoru var demek lazım. Çünkü yani 2 kere 2 4. Şimdi sen bir şey görüyorsun, yapılmış olan bir şey, yanında da planı var.
Kesinlikle.
Plana göre yapıldığını da açık ortadayken. İşte. Kalkıp yok hayır bu plana göre yapılmamıştır. Ne olmuş? Tesadüfen olmuş. Evet. Planı duruyor ama orada.
Evet.
Yani DNA'sı duruyor. Her bir hücrenin içinde duruyor bir de. 100 trilyon hücrenin 100 trilyon DNA'sı.
Evet.
100 trilyon çekirdeğin içindeki 100 trilyon her biri... bin çeklik bir ansiklopedi içeren koskoca bir şey düşünün, kütüphane düşünün.
9 katlı bir binanın evet. Tepesine ulaşıyor üst üste koyduğunuzda.
Öyle büyük bir kütüphaneden bahsediyoruz. Öyle bir sayfalık, 10 sayfalık ya da 100 sayfalık bir kitaptan bahsetmiyoruz. Koskoca bir kütüphaneden bahsediyoruz. Her birinin içinde de bu kadar ayrı ayrı her birinin içinde kütüphane var. Maşallah yani burada Allah'ın sonsuz gücü, sonsuz ilmi ve bir ilimle Allah'ın nasıl yarattığı apaçık ortada. Bizim Allah'ı tesbih etmemiz için var bunlar.
Ya bu 100 trilyon hücreden bahsediyoruz ya şu anda. Mesela bir bebek doğduğunda 10 trilyon hücre kadar doğuyor değil mi? Aşağı yukarı. Evet. Normalde bırakın 100 trilyonu 10 trilyonu bir kenara. Sadece 1 trilyonu saymaya kalksak.
Evet.
Kalkıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4 diye saymaya başladık. Bu işlemi ne kadar senede bitirebiliyoruz biliyor musunuz? Yemeden, içmeden, uyumadan kesintisiz 24 saat boyunca biz bunu sürdürecek olsak bile 3130 yılda bitirebiliyoruz 1 trilyonu. Ama biz daha bunu sayamazken bizim annemizin karnında 9 ay 10 gün içinde biz dünyaya geliyoruz. İçindeki kompleks sistemlerle. Bırakın saymayı. O sistemlerin oluşması hepsi mükemmel bir denge. Evet. Bu zaten başlı başına bir mucize aslında. 1 trilyonu 3130 yılda bitirebileceğim bir sayıyı 9 ay içinde dünyaya gelip yürüyor ve konuşuyor.
Evet, gerçekten çok gerçekten mükemmel. Yani vücudumuzda işte bahsediyoruz, DNA'dan bahsediyoruz mesela. DNA diyorum, hücrede bir o kapılar var mesela. Bir anahtarı bir seferde bulabiliyor mesela. gitmesi gereken hücreyi biliyor ve oraya gidiyor. Hmm. Onu seçiyor. Yani bu mükemmel, vücutta bu mükemmelliği sürekli görüyoruz. Yani bu kompleks sistemi sürekli görebiliyoruz zaten. Hmm. Biraz baktığımızda, biraz gördüğümüzde bunu anlayabiliyoruz zaten mükemmelliği.
Evet ya, ama işte Allah özellikle tabii ki hidayet verdiği insanlardan bahsediyor. Yani görünce anlayan insanlardan bahsediyor. Bir de tabii ki işte görmesini, işitmesini aldığı insanlardan bahsediyor. Tabii ki Allah, hidayet Allah'a ait. Biz tabii ki anlatmakla yükümlüyüz. Ta ki inşallah Allah hidayet verinceye kadar.
İnşallah.
Bunu da bir ibadet kastıyla tabii ki anlatıyoruz, yapıyoruz. İnsanlar inanmaları tabii ki yalnızca Allah'ın kudretiyle, Allah'ın yaratmasıyla mümkün. Yoksa hiçbir şekilde insanların şeylerini değiştirmek tabii ki bizim elimizde mümkün değil. İnşallah ahir zamanda Mehdi'nin yapacağı ilmi çalışmanın neticesinde işte 40 yıllık bir mücadelesi olacak. Bakın 40 yıl boyunca şey yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar demek ki. Yani anlattıklarını kabul etmiyorlar. Kabullenmiyorlar daha doğrusu. 40 yılın sonunda demek ki inşallah hep beraber insanların, ayet-i kerimede şu şekilde ifade edilmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanların Allah'ın dinine, İslam'a akın akın geldiklerini gördüğünde Allah'a hamd ile tesbih et. Bakın burada Allah'ı övmek diye bize tavsiye edilen şey şu. Allah'a hamd ile tesbih etmek. Yani hamd ne demek? Övgü. Övgü Allah'a aittir. Elhamdülillah derken bunu demek istiyoruz. Övgüyü Allah'a ver. Yani Allah'ı öv. Allah'ın yaratmasıyla tabii ki yine Allah, insanlar hidayet bulacak. Topluca insanlar İslam dinine girecekler Allah'ın izniyle inşallah.
Evet.
Ahir zamanda.
Şimdi hocam tabii ahir zamandan bahsettik. Ben de tabii Mehdiyet'le ilgili bir sunumumuz var, onu yapmak istiyorum. Tabii. Şimdi biz tabii bahsediyoruz Mehdiyet'ten. Mehdiyet, Hazreti Mehdi geldiğinde sadece İslam alemi değil, bütün dünyanın barış sağlanacak, bütün alemlerin barış sağlanacak. Şimdi bu sunumumuz var. Eğer slaytlarımız hazırsa, görüntüye gelirse oradan daha iyi anlatabiliriz. Tabii. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam zorluk ve çileyle karşılaşacaktır.
Siz anlatın, ben böyle evet, çalışıyorum.
Evet, evet. İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına maruz kalacaklardır, diyor. Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmişti zaten. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizden, Ehl-i Beyt'tendir. Biz öyle bir halkız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beyt'im muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra Ehl-i Beyt'im bela ve minnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aşağıdaki hadiste böyle bir durumu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın biat sırasında kendisinin birçok kahır ve haksızlığa uğradığını insanlara açıklayacağını haber vermekte. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarını bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti çok belalar gördü. Ve bizler kahır ve haksızlığa uğradık. Haksızlığa maruz kaldık.
Tamam. Sunumu yok şu anda.
Evet, sunumumuz hazır değil galiba.
Ama
sunumumuz
güzel olsa anlatıyorsunuz zaten.
Evet, maşallah. Devam edelim.
Evet.
Allah Kur'an'da birçok peygamber kavimleri tarafından yalanlandıklarını, delilik ve büyücülük iftiralarına maruz kaldıklarını ve daha pek çok saldırı ve eziyetle karşılaşacaklarını bildirmiştir. Elçiler tüm bu saldırılar karşısında sabretmiş, onlara en güzel şekilde cevap vermişlerdir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki öğretilmiştir, bir delidir. Devam ediyorum ayetleri okumaya, şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böyle onlardan öncekilerde bir elçi gelmeyiversin. Mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. Dedi ki, andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Tabi Hazreti Mehdi izlenecek, gözaltına alınacak.
Evet.
Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinde Resulullah şöyle buyuruyor. Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam Hazreti Mehdi yönelir derken o mümin kimseye birçok silahlılar Deccal'in merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar. Peygamberimiz bu hadisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Deccal'in silahlı adamları tarafından gözetlendiği, takip edildiği ve bu yolla etkisiz hale getirilmeye çalıştığı bildirilmekte. Kur'an'da hak dini tebliğ eden elçilerin yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istedikleri şöyle bildiriliyor. O kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin. Ancak tabi peygamberimizin belirttiği gibi Deccal'in bu faaliyetleri sonuçsuz kalacak. Hatta aksine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın etkisinin ve gücünün daha da artmasına, dünya çapında şanının ve şöhretinin daha da yayılmasına vesile olacaktır.
Evet. Mesela burada delilikle halkın gözünde küçük düşürmeye çalışıyorlar kendilerince.
Evet.
Gözetliyorlar. Yani bütün hareketlerini gözetliyorlardır. Normalde işte çeşitli izleme teknikleri var biliyorsunuz işte dedektif hikayelerinden bildiğiniz şeyler. Bu şekilde hem taciz etmeye çalışıyorlar, rahat hareket etmesi engellenmiş oluyor. Tebliğ faaliyetini rahat bir şekilde yapması engellenmiş oluyor. Korku vermeye çalışıyorlar kendilerince. Kendi işte hapse koyarız seni, hapse atarız vesaire şeklinde ki hapse de koyabiliyorlar bu şekilde.
Ha, öldürmeye çalışıyorlar.
Evet, öldürmeye çalışıyorlar. Çok daha ötesi de zaten var. Bu şekilde o yapılan tebliğ faaliyetinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Evet.
Kendilerince yapabildikleri bunlar. Ama hiçbir şekilde tabii ki başarı ermeleri mümkün değil. Ancak Allah zafer vaat ettiğini söylüyor inşallah. Kolay bir fetihle müjdeliyor inşallah müminleri.
İnşallah.
Mehdi'nin şeyi de erişeceği fetihte böylesine kolay ve başarılı bir sonuç olacak inşallah.
Tabii, Allah'ın sünneti bu. Hiçbir zaman değişmiyor. Hangi peygamber gelirse gelsin aynı iftiralara. Allah bir ayetine kovmuş şeytanın Allah'a sınırım. Daha öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?
Evet.
Onların başlarına öyle dayanılmaz açlık, dayanılmaz baskı, zulüm geliyor ki artık peygamber yanındaki müminlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zamandı diyordu diyor bir ayetinde. Gerçekten bütün peygamberlerimizin hayatına baktığımızda hep aynı şeyle karşılaşıyoruz. Deli denmiş, büyücü denmiş, iffetsizlikle suçlanmış, hapse atılmış, işkence görmüş, değil mi? Öldürülmeye çalışılmış. Bir de Kamin önde gelenleri tarafından, Firavun değil mi? O evet. Kamin önde gelenleri ona hileli tuzaklar kuruyorlar devamlı. Hiçbir zaman durmuyorlar yani onu engellemek istiyorlar. Halbuki anlattığı şey Allah'a gelin diyor, Allah'a bir olarak iman edin diyor. Hep güzelliğe çağırıyor, gelin diyor, dürüst olun diyor, hırsızlık yapmayın diyor, Allah'ın kanunlara, sınırlarına uyun diyor. Ona rağmen ona gece gündüz bunu anlatmasına rağmen ona düşman oluyorlar. Bu da işte Allah'ın sünnetinin tecellisi oluyor. Ama sonunda mutlaka zafer elçinin ve müminlerin oluyor.
İnşallah.
Mesela Allah ilk başta mesela Hazreti Musa'nın durumu gibi. Hazreti Musa'ya mesela Firavun tuzak kuruyor. En sonunda peşinden geliyor. Bir tarafta deniz, bir tarafta ordu. Ama Hazreti Musa Allah'a güveniyor, tevekkülü tam. Yanındakiler bazıları diyor ki eyvah yakalandık diyor. Ama hayır diyor, Rabbim bana yol gösterecektir diyor. Ve Allah'a güvenmesinin sonucunda denizi yarıyor. Onları kurtarıyor. Ve onların yerlerine mirasçı kıldık diyor. Yani biz Allah için gerçekten bu mücadelenin sonu mutlaka zaferle sonuçlanıyor.
Evet inşallah.
İnşallah.
Devam edelim isterseniz. Hazreti Mehdi hakkında olumsuz propaganda yapılması. Mümin şahıs Hazreti Mehdi Aleyhisselam Deccal'i görünce ey insanlar Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir. De o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alında yaralayın der. Artık o zatın sırt ve karnı döve döve genişletilir. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sırtı ve karnından dövüle dövüle genişletilmesi müteşabih olarak, yani benzetme yaparak söyleniyor. Mehdilik ve İmamiye kitabının yazarı bölüm için Hazreti Mehdi'nin önü durmadan etrafa ilan edilip yayılmaktadır demektedir. Fakat bunu Deccal taraftarları yapacağı için de bu propagandanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kötüleme şeklinde olacağını söyleyebiliriz. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin başlangıç yıllarının sıkıntı ve zorluklarla dolu mücadele yılları olduğu anlatılmakta. Altın çağ ise Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde bulunduğu son dönemlere ait. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Müslümanlar ancak bu devirde rahata, bolluğa, huzura kavuşacaklar. Ve sevgiye, barışa, kardeşliğe dayalı bir hayatı bu devirde ancak yaşayabileceklerdir. Devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hem eli hem ayağı ayrı ayrı zincirlenecektir. Mümin şahıs Deccal'i görünce, ey insanlar, Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır. Ve arkasından onu alında yaralayın der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer Deccal onu iki elinden ve iki ayağından yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. Peygamberimizin hadisinde ahir zamanda Deccal'in Hazreti Mehdi'nin eline ve ayağını zincir vurduracağını dikkat çekiyor. Hadiste verilen bu bilgilerden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerine ve tımarhanelerine atılacağı anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok güç şartlar altında İslam ahlakına hakim edecektir. Abdurrahman Selit'ten İmam Hüseyin bin Ali bin Ebu Talip şöyle buyuruyor. Hak üzere kıyam edecek olan odur. Yeryüzü öldükten sonra Allah onun vasıtasıyla tekrar onu ihya edecektir. Ve müşrikler istemese de Allah hak dini diğer dinlere muzaffer kılacaktır. Onlara eziyetler olacak ve onlara denilecek ki eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman vuku bulacaktır? Biliniz ki onun gaybetindeki eziyetlere ve tekziplere sabretmek Resulullah ile beraber kılıçla cihat etmek gibidir.
Evet, şimdi müminler tabi hem bu hadislerin verdiği bilgiler çerçevesinde hem de ayet-i kerimede Allah'ın bildirdiği gibi şeytandan Allah'a sığınırım, az önce bahsetmiştin. Eskilerin başına gelenler, sizden önce gelmiş geçmiş müminlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ayetiyle sabit olan bir bilgi var. Evet. Müminler zaten başlarına gelecekleri biliyorlar. Bu şekilde yola çıkıyorlar zaten. Evet. Sıkıntı olacak mı? Tabii ki olacak. Hapis olacak mı? Olacak. İşte bahsettik ya zincir, evet, gözetleme, bunlar olacak. Müminler zaten bunları bilerek yola çıkıyorlar. Başta Mehdi ve talebeleri olmak üzere inşallah bunu da göreceğiz. Bu kişilerin de, bu şahısların da, bu kutlu şahısların da bunları bilerek yola çıkmış insanlar olduğuna göreceğiz, şahit olacağız. Ne kadar kararlı olduklarını anlamak açısından bu çok önemli. Evet. Hiçbir şekilde geri dönüş yoktur. Gerçek sabır sahibidir bu insanlar. Ve hiçbir şekilde tahammülle sabrı hiçbir şekilde karıştırmazlar. Tahammül hani bir yere kadar gelirsiniz, bir dayanma noktanız vardır. Öyle değil. Sabır gerçek sabır. Yani ne geleceğini biliyor, ona göre hazırlıklı ve ona göre zaten kendini hazırlamış ve hiçbir şekilde vazgeçecek de değil. Asla ve asla. Çünkü neden? Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu, rahmeti ve cennetini amaçlamış insanlar oldukları için inşallah.
Evet. Devam edelim. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı kendisine atılan iftiralardan temize çıkaracaktır. Hazreti Muhammed ailesinden El Mehdi, Mehdi Aleyhisselam geniş karınlıdır. Kaşları yakındır, bacakları çok enerjiktir. Omuzları geniştir. Onun gecesi Allah'a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet tutarak geçecektir. Kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. O nur yayan bir kandildir.
Maşallah.
Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberimizin soyundan geleceğine değinilmekte. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerinden geniş karınlı olması, kaşlarının birbirinden ayrık değil yakın olması, bacaklarının enerjik olması ve omuzlarını geniş olarak olması da anlatılmakta. Hadiste Hazreti Mehdi'nin geceleri ibadet ederek ve Allah rızası için ilmi faaliyetlerle geçireceğine dikkat çekilmektedir.
Ayet-i Kerime'de de, çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, bir ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Gece neşesine dikkat çekiliyor bir ayet-i Kerime'de, onu demek istiyorum. O da, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da gece neşesine çekilen bu dikkat neticesinde bütün çalışmalarını özellikle gece yürütecek, evet, inşallah. İmani çalışmalarını. Bir başka bir ayet-i kerimede de müminler için onlar gece abid, gündüz aslandırlar diye bildiriyor inşallah. Bu şekilde devamlı bir gece çalışması, evet, gece ibadeti söz konusu. Bunu da Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinde bizzat şahit olacağız inşallah.
Evet. Ayrıca hadiste Hazreti Mehdi'yi haksız yere suçlayanlar olacağı da belirtilmekte. Fakat inşallah Hazreti Mehdi'nin kendisine atılan iftiralardan temize çıkaracaktır. Hazreti Mehdi toplumun yaşadığı karanlık ahlak özelliklerinin arasında hemen belirgin olan temiz İslam ahlakı ile nur yayan bir kandil gibi olacaktır. Peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam gibi İmam Mehdi Aleyhisselam da alevlenen ateşten güvenli ve emin olarak çıkacaktır. Peygamber Efendimizin bu hadisinde Peygamber İbrahim Aleyhisselam da gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam da alevlenen ateşten güvenli ve emin olarak çıkacaktır diye bir benzetme yaparak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi kendisine kurulan en tehlikeli tuzaklardan ve yöneltilen en ağır suçlamalardan, iftiralardan ve kötülüklerden Allah'ın yardımıyla emin bir şekilde güvenliğe çıkacağını bildirmiştir.
Evet. Ateşin nasıl serin, Allah'ın, evet, dilemesiyle, Allah'ın emriyle ateşin Hazreti İbrahim'e nasıl serin olması gerçekse, ayetlerle sabitse, inşallah Mehdi Aleyhisselam'ı karşılaşacağı zorluklar da ona, onun davasına daha çok bağlanmasını, inşallah işaretleri açık bir şekilde gördüğü için, çünkü bela Allah yolunda zaten insanın başına gelecek olan şeyler. Eğer gelmiyorsa zaten insanın şüphe etmesi gerekiyor. Sayın Adnan Oktar bir konuşmasında bunu bir şekilde belirtmişti zaten bu sözlerle. Gerçekten de insana başına gelecek olan zorluklar zaten hem onun doğru yolda olduğunun bir göstergesi, hem de davaya daha güçlü bir şekilde bağlanmasının bir sebebi oluyor Allah'ın izniyle inşallah.
Evet.
Çünkü bir ayette Allah diyor ki, konumu şeytan Allah'a sınırım, Allah müminlerin aleyhine kafirlere asla yol vermez diyor.
Evet.
Yani Allah zaten koruması altında mümin. Zaten Mehdi'nin kaderi zafer. Yani sonucunda, evet, zafer ya, sonuç belli zaten. Kaderi belli olduğu için, evet, o görevini yapacak ve İslam'a hakim kılacak inşallah.
İnşallah.
Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında hiçbir şekilde aleyhte bilgi bulunamayacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kurulan tuzaklar asla başarılı olamayacaktır. Necihül Bela'dan inananların efendisi dedi ki, o insanlardan saklanırken iz sürücüler arasalar bile onun ayak izlerini görmezler. Hadiste buğdayı içten tahrip etmeye çalışan kurt gibi iğrenç ve habis varlıklar olarak tanımlanan münafıkların ihbarlarıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tuzak kurulmaya çalışacakları haber veriliyor. Ama iz sürücüler tutuklamak, sürgün etmek ya da hapsetmek gibi amaçlarla Hazreti Mehdi hakkında istihbarat toplamak isteseler de bunu asla beceremeyecekler. Onunla ilgili hiçbir şekilde aleyhte bilgi bulunamayacak ve kurdukları tuzaklarda asla başarılı olamayacaklardır diye buyuruyor.
İnşallah.
Şimdi burada görüyoruz zaten Hazreti Mehdi'nin gelişi çok açık bir şekilde bildiriliyor bize. Ve geldi, bunun özellikleri, Hazreti Mehdi'nin özellikleri, fiziksel özellikleri, kişisel özellikleri, ahlaki özellikleri, bunlar hep bildiriliyor, anlatılıyor bize. Tabii Müslümanlar da bunu bekliyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyorlar. Hı hı. İnsanların bu sürekli biz bu alametleri söylüyoruz, anlatıyoruz programlarımızda, devam ediyoruz da anlatmaya. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde tabii dünyada bir barış ve huzur olacak.
İnşallah.
Bunu da inşallah hep beraber inşallah.
Evet, yani sıkıntılar tabii ki olacak. Müminler bunlara zaten hazırlıklı. Evet. Ve gittikçe de şiddetlenecek. Nasıl bir gebelik sırasında sancılar meydana geliyor, yavaş yavaş artıyor, sıklaşıyor sancılar. Ta ki büyük bir ağrıyla bebek doğuncaya kadar, bebeğin doğması müjdesiyle beraber bir ferahlık oluyor. Ve dünyaya gelen bir bebek tabii ki çok büyük bir müjde, çok büyük bir sevinç vesilesi Allah'ın izniyle inşallah. Tıpkı bu şekilde Mehdi de ve yeryüzüne İslam'ın hakimiyeti de bu şekilde gerçekleşecek. Hemen öncesinde çok büyük sıkıntılar tabii ki olacak. Gittikçe sıklaşacak, tıpkı doğum sancıları gibi. Ama sonucu inşallah Allah'ın izniyle müjde ve sevinç.
Evet.
Dünya tarihinde görülmemiş büyük bir sevinç inşallah.
Evet, aynen öyle. Yani kısa bir süremiz kaldı herhalde. Evet. Devam ediyoruz programa, değil mi? Vaktimiz var biraz daha. Biraz daha vaktimiz var.
Evet. Tabii dilerseniz bir ben size beyin hücreleriyle ilgili bir beyin hücrelerinin nasıl olup da kendilerine ihtiyacı olan şeyleri seçtiği, diğerlerini kabul etmediklerine dair bir bilgilendirme yapayım inşallah. Bir sunum anlatayım size. Beyinde kandaki gerekli besin maddelerini içeri alan fakat sinir hücrelerinin çalışmasını engelleyebilecek maddeleri dışarıda tutan özel nöbetçiler var. Bunlar kan ve beyin hücreleri arasında bir bariyer neticesinde bu gerçekleşiyor, bu seçicilik. Bariyer yani bir engel var. Ama bu engel her şeyi gerekli olanı seçiyor, gerekli olmayanı engelliyor. Glikoz yani şeker, amino asit yani proteinlerin yapı taşı, hormon mesajcı enzimlerden bahsediyoruz. Bakın bunlar mutlaka gelmesi gerekiyor, beyne ulaşması gerekiyor. Ya da diğer bileşenlerin yoğunluğunu artıracak besinler tükettiğimizde ya da egzersiz yaptığımızda sinirsel faaliyetler kontrolden çıkacak ve hatta nöbetler yaşayacaktık. Bunlar gerçekleşmiyor. Gereken şeker yine geliyor. Hormon mesajcı enzimler yine ulaşıyor. Amino asitler yine geliyor. Yalnızca bu bariyerin, özel bariyerin varlığı sayesinde inşallah.
Evet. Kısa bir aramız var. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnşallah.
Tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam konumuz yarım kalmıştı galiba.
Evet, beyin hücrelerinin nasıl olup da seçici olduğundan bahsediyorduk. Hani yani bunlar bilinçsiz, şuursuz hücreler. Beyin hücreleri de yine aynı şekilde. Bakın ben bilmem yani beynimin nerede durması gerektiğini, işte nasıl hücrelerden oluşması gerektiğini, elektriği nasıl üreteceğini bile bilmem mümkün değil. Neye ihtiyaçları olduğunu bilmiyorum. Hangi moleküllere ihtiyaçları olduğunu. Şeker molekülüne ihtiyaçları var. Amino aside ihtiyaçları var. Veya başka hormonlara ihtiyaçları var ama başkalarına ihtiyaçları yok. Başkalarının da zararlı olanların da buraya ulaşmaması gerekiyor. Ve buna uygun olarak bir bariyer, bir engel hazırlanmış. Doku seviyesinde, hücre seviyesinde inşallah. Onu bahsediyorduk. O slaytları şimdi gösterelim tekrar. Evet, kan ve beyin hücreleri arasında bariyer olmasa faaliyetler kontrolden çıkar. Bütün faaliyetlerimiz yani vücudumuzu kontrol edemeyiz. Çünkü beyin biliyorsunuz işte vücuttaki pek çok organın nasıl çalışacağını kontrol ediyor. Bunlar kontrolden çıkar. Kaslar kontrolden çıkar. Dengemizi kaybederiz en basitinden. Ama bakın beyindeki endotelyum hücrelerinde kandaki maddelerin hücre zarından geçerek sinir dokularına ulaşmasına engel olan özel bağlantı noktaları var bunun için. Bu nedenle endotelyum hücreleri kan ve beyin arasında hemen hemen hiç geçirgen değiller. Yani damarın oluşturan endotel hücreleri beyinden geçerken özel bir engel, özel bir filtreye tabi tutuluyorlar. Ve tersini düşünelim. Beynin oksijen, glikoz ve amino asitleri içeren maddelere ihtiyaçları var. Eğer bariyer hiçbir şey geçirmeyecek olsa beyin besinlerden yoksun kalacak ve ölecek. dakikalar içinde ölüyor zaten beyin. Eğer şeker ulaşmazsa kendisine, glikoz ulaşmazsa. İşte kan ve beyin bariyeri istenmeyen maddeleri dışarıda tutuyor. Aynı zamanda beyne hayati molekülleri taşıyan özel mekanizmalarla yine ulaştırıyor gerekli olan şeyleri. İşte bu şekilde insan beyni günde 120 gramdan fazla glikoz, şeker molekülü kullanıyor. Fakat 2 gramdan fazlasını depolayamadığı için, onun için devamlı surette depolayamadığı için bariyer sürekli glikoz tedarik etmekle mükellef. Yani devamlı bariyerin orada olması zararlı olanlara engel olup yararlı olan glikozu da geçirmek üzere orada faal olması gerekiyor. Ve devamlı surette glikozun da buna ulaştırılması gerekiyor beyne. Beyin glikozu depolayamadığı için. Tam bu ihtiyaca yönelik olarak her endotelium hücresinde kandan büyük miktarlarda glikoz almasını sağlayan çok sayıda taşıyıcı var. Taşıyıcı proteinler yine bunlar. Glikoz taşıma sistemi vücudun en yoğun çalışan taşıma sistemi olarak var. Bu şekerin yalnız çok az bir kısmı hücrenin kendisi tarafından kullanılır. Geriye kalanı ise beyne transfer edilir. Maşallah. Burada bu sistemin varlığı sayesinde bakın herkes hayatta. Hayvanlarda da benzer sistem yine var. İnsanlarda nasıl varsa. 7,5 milyar insanda bu sistem mükemmel bir şekilde çalışıyor ve varlar. Nasıl oluyor bunlar? Tabii ki Allah'ın iradesiyle, Allah'ın yaratmasıyla her şeyi bilen, sonsuz ilim sahibi yüce bir yüce Rabbimizin yaratması sayesinde nimet olarak var bunlar.
Maşallah.
İnşallah Allah'ı burada tesbih edip Allah'ı yine övmemiz gerekiyor. Bize düşen bu. Elhamdülillah dememiz gerekiyor. Övgü yalnızca Allah'a ait. Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Teşekkür etmemiz gerekiyor. Ve Allah'ın istediği şekilde yaşamayı seçmemiz gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Hocam dediğiniz gibi beynimiz vücudumuzun çok önemli parçalarından bir tanesi ve çok iyi korunması gerekiyor.
Evet.
Bu yüzden Allah onu çok özel bir şekilde yaratmış ve bizim düşündüğümüz aksine beynimiz tek parça değil 8 parçadan oluşuyor. 8 parçanın birbirine birleşmesiyle oluşan çok özgün bir yapısı var. Ve beynimizi etrafını kafatasımız aynı bir zırh gibi kaplayarak koruyor. Kafatasında yer alan kemiklerin birleşim noktaları diğer kemiklerden daha farklı olarak girintili çıkıntılı bir yapıya sahip. Evet. Çünkü kafatası kemiklerinin birbirine geçmesi gerekiyor. Yetişkin bir insanın kafatası oldukça sert ve güçlü bir yapıya sahip. Yeni doğmuş bir bebeğinki ise çok farklı bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Anne karnından çıkan bir bebeğin kafatası henüz kemik halini almamış, yumuşak bir yapıda. Ayrıca kafatasını oluşturan 8 kemik birbirine tam oturmamış. Kemiklerin birleşim noktaları arasında boşluklar var. İlk bakışta bebeğin sağlığı açısından bir dezavantaj gibi gözüken bu durum aslında doğum sırasında bebeğin hayatını kurtaran önemli bir özellik. Eğer kafatası tam olarak kemiksiz sert bir yapıda olsaydı, arada boşluklar olmasaydı doğum anında bebeğin kafasının ezilme ihtimali çok yüksek olurdu. Fakat bebeklerde kafatası kemiklerini oluşturan kıkırdaksı yumuşak yapıdan dolayı kemikler bir esneklik kazanarak eğilme ve bükülme özelliği taşıyorlar. Ancak sadece esneme tabii ki yetersiz. Kafatasının esneyebilmesi için arasında bir boşluk olması gerekiyor. Kafatası kemikleri sıkıştırarak bu aradaki boşluğu dolduruyor doğum esnasında çünkü. Hatta birbirlerinin üzerine doğru çıkıyorlar ve kafasının hacmi küçülüyor bebeğin. Böylece bebek baş hacminin yarısı kadar olan doğum kanalından geçerek sağlıklı bir şekilde doğuyor. Yani bunlardan herhangi biri olmasaydı bebek doğum esnasında ölebilirdi, kafası sıkışabilirdi. Kafatası kemikleri esnek olmasaydı ya da boşluk olmasaydı tam tersi olsaydı da yine bebek yaşayamazdı. Yani bu durumda şöyle diyebiliriz, yani bebek tam olarak kafatası bu şekilde doğmak zorunda. Yani evrimcilerin dediği şekilde kafatası tek bir parçada olarak doğmazdı ya da arasında boşluk olmasaydı yine yaşayamazdı. Vücudumuzdaki her özellik insanın sağlığını korumak ve zarar görmesini engellemek için Allah çok üstün bir aklın sahibi, Allah'ın sonsuz aklını görebilen ve bundan sonuç çıkarabilen kimseler gerçek kurtuluşa ulaşacaklardır. İnsana düşen Allah'ın yarattığı bu gibi nimetleri görmek ve bunlara şükretmek. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Yunus suresi 60. ayet.
Evet. Çok güzel gerçekten.
Mesela... Bu resimde hemen şunu gösterelim. Tuğçe'nin bahsettiği fontanel dediğimiz bıngıldak diye bilinir halk arasında. Evet. O kemiklerin nasıl olup da birleşmediğinin bir şeyi, bir kanıtı olarak herkes bilir bıngıldağı. Hatta parmak bastırıldığında beyin dokusuna neredeyse sanki parmak girecekmiş gibi endişe edilir. Bu kafa kemiklerinin, burada farklı farklı kafa kemikleri daha kaynaşmadığı için, yani kaynamadıkları için birbirleri üzerinde de doğum sırasında dar doğum kanalından geçerken birbirleri üzerine geçip doğum kanalının şeklini alacak şekilde doğum rahat bir şekilde gerçekleşebilsin diye bu şekilde Allah yaratıyor. Ve ancak büyüdükten sonra bakın burada da yine o hala kaynaşmamış olan kafa kemiklerini görmeniz mümkün. Ancak doğduktan sonra bu resimde de gösterelim. Pardon. Evet. Doğduktan sonra bir yetişkinlik sırasında kafa kemikleri bu şekilde kaynaşıyor ve girintili çıkıntılı bir şekilde birbirleriyle o katı beyni koruyan, gerçek anlamda koruyan, bütün çarpmalara rağmen beyni koruyan sapasağlam yapısına bu şekilde ulaşmış oluyor.
Çok büyük bir mucize.
Maşallah.
Yani bir ayette Rabbimiz kovmuş şeytanın Allah'ını de ki kendim için yarardan zarardan hiçbir şeye malik değilim. Gerçekten de bakıyoruz ne bedenimiz olarak bütün evet. Bu Allah'ın yaratışının her aşamasında ne de dış dünyada hiçbir şeye biz malik değiliz yani. Her şey bizim yaşamamız için özel olarak Allah'ın kayyum sıfatıyla ayakta duruyor.
Evet.
Bunlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Yaşam için gerekli dengelerden. Kainattaki. Bunlardan mesela birçok denge var kainatın içinde. Mesela yer çekimi. Yer çekimi biraz fazla olsa, biraz az olsa ne olur? Her şey birbirine girer. Mesela güneşin uzaklığı, yakınlığı, dünyanın büyüklüğü, atmosferdeki dengeler hepsi muhteşem bir çizgide duruyor. Yani tam Allah'ın bir ölçüyle, Allah'ın bir mizanla oluşturduğu şeyler. Bunlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Olsaydı ne olurdu? Daha güçlü olsaydı ne olurdu? Daha zayıf olsaydı ne olurdu diye. Mesela yer çekimi. Eğer daha güçlü olsaydı dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirirdi. Bu da yaşam için çok olumsuz olurdu. Eğer daha zayıf olsaydı dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canlılık da mümkün olmazdı. Diğer konu mesela güneşe olan uzaklık. Eğer daha fazla olsaydı uzaklık, gezegen çok çabuk soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul çağına girerdi. Biraz daha yakın olsaydı ne olurdu? Gezegen kavrulur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, yaşam imkansızlaşırdı. Yer kabuğunun kalınlığı ayrı bir konu. Eğer daha kalın olsaydı atmosferde yer kabuğunda çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. Eğer daha ince olsaydı hayatı imkansız kılacak kadar fazla sayıda volkanik hareket olurdu. Üstünde biliyorsunuz ayağımızı bastığımız yerin altı şu anda kaynıyor. 3000 derece, 5000 derece kaynıyor. Eğer böyle bir şey olsaydı mağma, o mağmanın sonunda volkanik hareketler olur. Zaten yaşam imkansız hale gelirdi. Hı hı. Dünyanın kendi çevresinde dönme hızı. Bakın bu çok da önemli. Eğer daha yavaş olsaydı gece ve gündüz arası ısı farklılıkları çok yüksek olurdu. Ve böylece yine bu denge sağlanmazdı. Eğer daha hızlı olsaydı bu döngü, atmosfer rüzgarları çok çok büyük bir hızlara ulaşır. Büyük fırtınalar, kasırgalar olur ve zaten yaşam yine imkansız hale gelirdi. Bunun dışında yine ay ile dünya arasındaki yer çekimi etkisi var mesela. Eğer daha fazla olsaydı ayın şiddetli çekiminin atmosfer şartları dünyanın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitler üzerinde çok sert etkiler oluşurdu. Ve bu sefer gelgitler çok fazla olacağı için zaten yine yaşam çok etkilenir. Daha az olsaydı şiddetli iklim değişikliklerine neden olurdu. Ve böylece gene yaşam imkansız hale gelirdi. Dünyanın manyetik alanı var biliyorsunuz. Eğer bu manyetik alan çok güçlü olsaydı çok sert elektromanyetik fırtınalar oluşurdu. Eğer daha zayıf olsaydı güneş rüzgarları denilen ve güneşten fırlatılan zararlı partiküllerler karşı dünyanın koruması kalkardı ve böylece her iki durumda da yaşam imkansız hale gelirdi. Diğer bir konu yeryüzünden yansıyan güneş ışığının yeryüzüne ulaşan güneş ışığına oranı.
Mesela eğer daha fazla olsaydı hızla buzul çağına girilirdi. Eğer daha az olsaydı sera etkisi aşırı ısınmaya neden olur. Böylece dünya üzerindeki buzdağların erimesiyle her yeri su basardı. Atmosferdeki oksijen ve azot oranı. Eğer daha fazla olsaydı yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı. Eğer daha az olsaydı ise yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlardı. Atmosferdeki karbondioksit ve su oranı. Eğer daha fazla olsaydı atmosfer çok fazla ısınırdı. Eğer daha az olsaydı atmosferdeki ısı düşerdi. Bunun dışında mesela dünya biraz büyük olsaydı yer çekimi etkisi çok fazla olacağı için atmosferi içine çeker. Gerektiği yaşamamız için gerekli atmosfer oluşmazdı. Mesela biraz daha küçük olsa dünyanın büyüklüğü bu sefer de atmosferi tutacak yer çekimi etkisi olmayacağı için bütün atmosfer uzaya dağılır giderdi. Yine bir yaşam için gerekli olan atmosferimiz olmayacaktı ve böylece burada yaşam olmayacaktı.
Evet. Ya evet, karbondioksit su oranı yine aynı şekilde.
Evet.
Veya ozon tabakasının kalınlığı da yine aynı şekilde.
Evet, hepsi mükemmel dengede. Evet. Ne az ne fazla. Hepsi tam kararında olması gerekiyor ki şu andaki canlılığın sürebilmesi için gerekli şartlar oluşsun.
Ve daha sayamayacağımız pek çok detay var bu şekilde. Evet. Dengeler var. Bizim hiçbir şekilde aklımıza gelmeyecek olan şeyler, gelse bile çözümleyemeyeceğimiz sorunlar. Kesinlikle. Bunlar. Çok büyük sorunlar. Ne atmosferdeki oksijen oranını biz ayarlayabiliriz, ne işte suyun akışkanlığını, biz viskozite denen o akışkanlığına biz karar verebiliriz. Evet. Karar verip de değiştiremeyiz hiçbir şekilde. Biz sistemi hazır olarak buluyoruz ve sayamayacağımız kadar nimetlerle donatılmış haliyle buluyoruz.
Evet.
Hepsi bizim için var. Zaten buna ne deniyor?
Entropi.
İnsansı prensip deniyor. Evet. Yani insan için, yani bütün kainatta insan için bir yaratılış var.
Evet.
İnsansı prensip deniyor buna. Ve her yerinde var bu. Mesela öyle bir şey ki galaksimizin, Samanyolu galaksisinin ve biliyorsunuz dünya Samanyolu galaksisinin içinde güneş sisteminin içindeki bir gezegenden ibaret. Samanyolu galaksisinin bütün galaksilere göre bulunduğu konum bile çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Artı Güneş sisteminin galaksinin içinde, Samanyolu galaksinin içinde bulunduğu konum bile bütün kainatı inceleyebileceğimiz özel bir konuma sahip. Şöyle tarif ediliyor. Eğer deniyor, biz galaksinin başka bir kolunda, başka bir gezegenin, başka bir nebulanın arkasında kalmış olsaydık, şu anda bulunduğumuz yeri ne tespit edebilirdik galaksinin içinde, ne Samanyolu galaksisinin şeklini hesaplayabilirdik, ne de başka galaksilerin varlığını şey yapabilirdik, anlayabilirdik diyorlar. Yani öyle bir şey ki bulunduğumuz konum itibariyle bile Allah'ın neleri, başka neleri yarattığını anlayabilelim diye özel bir yere sahibiz. Yerleştirdiğimiz yer anlamında söylüyorum bunu. Yani her şey insan için var. Ve Allah'ın yarattığı nimetler sayılamayacak kadar fazla. Biz bunu genelleştirme yaparsak bile bunu ne kağıtlar kalem olsa bile yetmiyor inşallah.
Evet.
Yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa bile yetmiyor. Denizlerde mürekkep olsa, hatta bir kadarı daha bile olsa bunu yazmaya bile genelleme yaparak yetişmiyor inşallah. İnşallah. O derece fazla nimetler Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Onun için bol bol tefekkür. Bol bol göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünür çünkü müminler. Kur'an'da Allah'ın belirttiği gibi. Bol bol tefekkür, bol bol Allah'ın sonsuz ilmini anlama ve tabii ki Allah'ı övme, Allah'ı tesbih etme, Allah'ı yüceltme inşallah.
Ya bakın, bu kadar şeyi, dengeyi görüyoruz. Yani Allah ayetinde diyor ki insanların, yani en önemli şey, insanlar araçlarla amacı karıştırıyor. Allah bizi niye yaratmış? Bu kadar mükemmel denge bizim yaşamımız için verilmiş değil mi? Peki niye yaratmış? Allah diyor ki ayetinde, ben konuş şeytana Allah'a sınırım, ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yani insanların yaratılışında ikinci bir amaç yok. İş, evlence, evlilik, her şey zaten hayatın içinde var olan, zaten olan şeyler yani. Herkes yemek yiyor, herkes işe gidiyor, herkes aynı şeyler yapıyor. Ama amacımız hiçbir zaman bunlar değil. Bizim amacımız Allah'a gereği gibi kul olmak. Değil mi? Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmek. Bunun için yaratılmışız.
Evet. Bir web sitesinin tanıtımıyla devam etmek istiyorum inşallah. Sitemizin adı kelebekmucizesi.com kelebekmucizesi.imanisiteler.com. Evet. Bu sitede harunyahya.org sitesinden de direkt olarak geçilebilir. Burada kelebek mucizesi detaylı olarak anlatılıyor. Kelebek hakkında çok önemli bilgiler var. İman hareketi niteliğinde. Tırtıldan kelebeğe nasıl bir dönüşüm var? O görülebilir. Kelebek kanatlarındaki sırlar var. Yine aynı şekilde kelebeklerin diğer ilginç özellikleri hep detaylı bir şekilde anlatılıyor. İnşallah. Bu siteye girmelerini ve Allah'ın nasıl kusursuz bir sanatla kelebekleri, kanatlarını ve bütün hayat döngüsünü yarattığına herkes şahit olabilir inşallah. Bununla beraber monark kelebekleri var. Onunla ilgili bir anlatımımız olacak şimdi. Onu hemen size şey yapayım. Evet.
Kelebeklerin de gerçekten mükemmel bir görüntüsü var.
Evet.
Ama böyle bir çirkin bir ya tırtıldan evet, böyle mükemmel bir şeye bu şey mucize yani gerçekten.
Monark kelebeklerinin muhteşem bir göçü var biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak nasıl ortaya çıktıkları ilk olarak işte bakın burada Güneydoğu Kanada'da yaşayan monark kelebekleri göç öyküzleri incelendiğinde kuşlarınkinden çok çok kompleks olduğu anlaşılıyor. Monark kelebekleri normalde tırtıldıktan kurtulup tam bir kelebek olduktan sonra ancak 5-6 hafta yaşıyorlar. Bir yıl içinde 4 monark nesli yaşıyor. Bir yıl içinde. Bu 4 neslin 3'ü ilkbahar ve yaz aylarında yaşıyor. Diğerleri farklı. Yani 3'ü ilkbahar ve yaz aylarında yaşıyor. 4.'sü ise farklı bir şekilde yaşıyor. Yani onun ömrü daha farklı. Evet burada bir tırtıldan nasıl kelebeğin çıktığını gördünüz. Sonbahar geldiğinde durum değişiyor. Çünkü sonbaharla birlikte göç başlayacak ve bu göçü üstlenecek olan monark nesli aynı yıl içinde gelip geçmiş olan diğer nesillerden çok daha uzun yaşayacak. İşte 4. nesil bu. Göç edecek olan monarklar mevsimin 4. kuşak kelebekleri. Göç çok ilginç bir biçimde tam sonbaharda gecenin gündüze eşitlendiği gecede başlıyor. Yani güneye göç eden bu kelebekler önceki diğer 3 kuşaktan 6 ay daha fazla yaşayacaklar. Çıktıkları yolculuğu tamamlayıp geri dönmeleri için bu kadar uzun süre yaşamaları şart. Milyonlarca kelebek sonbaharla birlikte tam 3200 kilometrelik yolculuk için havalanmaya hazır hale geliyorlar. Göç çok ilginç bir biçimde tam sonbaharda gecenin gündüze eşitlendiği gecede başlıyor az önce söylediğim gibi. Kanada'dan havalanan bu dev kelebek bulutu hedef olarak Meksika'yı belirlemiş durumdalar. Ülkeler arası olan bu yolculukta izlenen rota son derece hassas bir şekilde ayarlanmış. Güneye inen kelebekler yengeç dönencesini geçip soğukları geride bıraktıklarında dağılmıyorlar. Kıtanın yarısını aşan bir göçten sonra milyonlarca kelebek Meksika'nın ortasına konaklıyorlar toplu olarak. Burası üzeri zengin bitki örtüsüyle kaplı volkanik dağların sırtları. 3000 metre yükseklikteki bu yer kelebeklerin yaşayabileceği kadar sıcak. Burada Aralık'tan Mart'a kadar 4 ay boyunca hiçbir şey yemiyorlar. Yaşamlarını vücutlarındaki yağ stoklarıyla sürdürüyorlar ve yalnızca su içiyorlar. İlkbaharda açmaya başlayan çiçekler monarklar için çok önemli. 4 aylık bir bekleyişten sonra ilk defa kendilerine bir bal özü ziyafeti çekiyorlar. Bahara ile beraber. Artık Kuzey Amerika'ya dönüş için gerekli enerjiyi depolamış haldeler. 2 aylık yaşam süresini 8 aya genişletilmiş olarak yaşayan bu kuşağın başka yönlerden diğerlerinden hiçbir farkı yok. Mart sonunda yola koyulmadan önce çiftleşiyorlar. Tam gece ile gündüzün eşitlendiği gün koloni kuzeye uçmaya başlıyor. Nasıl başladılarsa yine gecenin gündüze eşitlendiği gece hareket etmeye başlıyorlar. Bu sefer kuzeye doğru. Yolculuklarını tamamlayıp Kanada'ya vardıktan az bir süre sonra ise ölüveriyorlar. Ancak ölmeden önce soylarının devamı için gerekli olan kuşağı da dünyaya getirmiş oluyorlar çiftleşmiş olarak. Yeni doğan kuşak yılın ilk neslidir ve yaklaşık 1,5 ay yaşayacak. Daha sonra ikinci ve üçüncü kuşaklar yaşayacak. Dördüncü kuşağa gelindiğinde yine göç başlayacak. Bu kuşak yine diğerlerinden 6 ay daha fazla yaşayacak ve zincir böyle sürüp gidecek. Bu ilginç sistem aklı birçok soruyu beraberinde getiriyor tabii ki. Nasıl oluyor da 4 nesilden biri 6 ay daha uzun yaşayacak şekilde doğuyor? Nasıl oluyor da bu uzun yaşayan nesil binlerce yıldır tam kış aylarına denk geliyor? Nasıl oluyor da kelebekler göçe tam gece ile gündüzün eşit olduğu gün başlıyor? Bu ince hesabı tutturabiliyorlar. Yoksa takvim mi kullanıyorlar? Kuşkusuz bu soruların evrim ya da benzeri teorilerin içinde hiçbir cevabı yok. Çünkü kelebekler bu ilginç özellikleri var oldukları andan itibaren taşıyor olmaları gerekiyor zaten. Eğer dünya üzerindeki ilk 4. monark nesli uzun yaşam özelliklerine sahip olmasaydı, bütün kelebekler o kış içinde ölecekti ve hayvanların nesli de tükenmiş olacaktı. Ama böyle olmuyor. Monarklar var edildikleri andan itibaren bu olağanüstü özelliği taşıyor olmaları gerekiyor. Tesadüfler, hayvanın neslini göçe göre ayarlama gibi bir yeteneğe şüphesiz sahip değil. Kelebekler şöyle bir düşünüp 4. nesillerini uzun yaşatmaya karar vermiş olamazlar. Sonra da metabolizmalarını, DNA'larını, genlerini buna göre ayarlamış da olamazlar. Açık ki, çok açık bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Monarklar böyle bir özelliğe sahip olarak yaratılmışlar. Her şeyden haberdar olan Allah, yaratma sanatının benzersizliğini monarkların yaşamlarında bir kere daha bize göstermiş oluyor bir örnekle beraber. İşte, maşallah.
Maşallah.
Sen bir kelebekten başka bir şey değilsin. Önceki nesillerden hiçbir şekilde haberin yok. Bu konuda da bir eğitim almadın. Şuursuz bir kelebekten bahsediyoruz. Nasıl olur da sen nereden nereye seyahat edeceğini bilebilirsin? Nereden nereye kusursuz bir şekilde varacağı yeri hesaplayabilirsin? Ne kadar uzun süre yaşayacağını tabii ki kontrol etme yeteneğine sahip bu monark kelebeği. Ama genlerinde, DNA'sında Allah bu şekilde programlamış ve bu şekilde yaratmaya devam ediyor inşallah.
Tabii o günü nasıl tutturuyor evet. Mesela? Tam o günde başlıyorlar göçe. O da çok büyük bir mucize. Nasıl sanki bir saat varmış gibi ya, o dakika olarak... Evet.
Bir de bu kadar zayıf bir varlığın kendisine 4 ay yetecek yağı olması da çok ilginç.
Evet. Yalnızca suyla beslenmeleri. Evet. Başka bir şekilde gıda almamaları maşallah.
Evet.
Hep böyle bir plan var, program var. Allah'ın yaratışı var. Evet. Buradan bu çıkmış oluyor inşallah.
Şimdi ben tabii mucizelerden bahsediyoruz sürekli. Mükemmelliklerden bahsediyoruz. Ben bir Kur'an mucizesi anlatmak evet. istiyorum. Slaytlarımız olacak bununla ilgili bir sunumumuz var. Gelirse Hadid suresindeki mucize. Demir elementinin ismine sahip Hadid suresinde yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Elementlerin atom numaralarının ve atom ağırlıklarının henüz keşfedilmediği bir dönemde bu bilgilere işaret edilmesi Kur'an'ın önemli mucizelerinden biridir. Hadid suresindeki Arapça harflerin dizilimi atomlarla ilgili henüz geçtiğimiz birkaç yüzyılda keşfedilen bilgiler içermektedir. Kur'an'da demir anlamına gelen Hadid suresinde toplam 34 elementin atom numarasına işaret edilmektedir. Bu elementlerden biri de 16. ayette sembolü ve atom numarası gizli olan tantal elementidir. Bu ayette T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Tantal elementinin atom numarası da 73'tür. Ayetin başından Ta harflerine kadar geçen harf sayısı 73. Ta elementinin atom numarası da 73.
Maşallah.
Evet. Flor elementini evet, F ile gösteriliyor da 1886'da Henri Moisan isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmış. Hadid suresinde ilk defa F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Burada da görüyoruz ekranda zaten. F elementinin atom numarası da 9. Demirin anlatıldığı Hadid suresinin 25. ayeti demir elementine dair iki matematiksel şifre içermekte. El Hadid, Kur'an'ın 57. suresi. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri de 57. Sadece Hadid kelimesinin sayısal değeri 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Şimdi evet. Burada gerçekten mucizeleri görüyoruz birer birer. Evet. Hadid suresindeki mucizeleri burada bildiriliyor. Atom numaraları hep birbirine denk, aynı sayılar. Gerçekten mucizevi bir şey. Burada hep birebir çıkıyor. Birebir görüyoruz bunları, Kur'an mucizelerini arka arkaya sıralıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Hadid suresine bildirilen bu mucizeler atomlarla ilgili. Atomlar biliyorsunuz son yüzyıllarda artık bulunmaya başladı. İşte kimya faaliyetleri arttı. İşte son yüzyıl diyebiliriz bununla ilgili çok büyük çalışmaların olması. Burada 1400 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. 1400 yıl öncesinde bunlar bildiriliyor. Bize söyleniyor. Bunda ne kadar mucizevi ve Kur'an'ın ne kadar kutsal bir kitap olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.
Allah'ın sözü olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Evet. Evet. Her bir Kur'an mucizesi bize bütün ayetlerin Allah'ın indirmesi olduğunu, Allah'ın vahyi olduğunu en büyük kanıtı olmuş oluyor inşallah. Tabii ki edebi özellikleri de var. Yani mümin, inanan bir insan böyle bilimsel kanıtlara ihtiyaç duymuyor anlamak için. Allah'ın sözü olduğunu, Kur'an'ın anlaması için. Ama tabii ki bunlar imanımızı kuvvetlendiriyor inşallah. Derinleştiriyor bizi. Ve Allah'ın her şeyi yaratan yegane güç olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz.
İnşallah.
İşte atomu da tabii ki Allah yarattığı için, demiri de yarattığı için Allah böyle işaretlerle bize işte bilimin o dalına da yönelmemizi istiyor demek. Bilimin her dalında olacak Müslümanlar. İnananlar her dalda olacaklar. İşte paleontolojide de olacaklar. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını görmeleri için. İşte yaratmaya nasıl devam ettiğini görmek için fizyoloji de çok iyi bilecekler. İşte kimyayı da çok iyi bilecekler. Evet. Kimyaya ilişkin Sayın Adnan Oktar bir röportajında onu belirtmişti. Her ana bilim dalından bir genel bir bilgi mutlaka mümin sahip olacak.
Evet.
Yani temel bir bilgi mutlaka sahip olacak.
Kesinlikle.
Bu işte tıpta da yine aynı şekilde, fizyolojide de, paleontolojide de, kimyada da, fizikte de, kuantum fiziğinde de temel bilgiye mutlaka sahip olacak mümin.
Evet.
Araştırıcı olacak, inceleyici olacak. Neden? Çünkü bunlar batıl bilimler değil, bunlar İmani bilimler hepsi.
Hepsi birbirleriyle ilişkili ayrıca. Biri olmadan öbürü yol alamıyor.
Evet. Yani bunlar zaten Allah'ın nasıl yarattığını öğrenmemiz açısından bilmemiz gereken detaylar. Yani detay da değil. Genel olarak bilmek bile insanın zaten Allah'ın yaratma sanatını bilmesi açısından çok önemli.
Zaten Allah bizi bunu araştırmaya, düşünmeye sevk ediyor. Biraz önce ayette evet. söylediğin gibi konuşuyor Tanrı Hasan'ım. Onlar ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Hı hı. Rabbim sen bunları boş yere yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru derler.
Evet,
gerçekten de Allah bizi her zaman düşünmeye, daha derin düşünmeye teşvik ediyor. Kur'an'da bize emrediyor. Ve böylece Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmemiz için inşallah.
Evet, inşallah. Yani müminler bilimde de çok önder oluyorlar. İşte 9. yüzyılda işte Arapların bütün bilim dallarına hakim olmasının bir sebebi Kur'an'da işte insanların, müminlerin bilime teşvik edilmesidir. 9. yüzyılda İslam dünyası bilimde öncü olmuştu. İşte pek çok bilim adamı, işte optikten tutun İbn Sina'nın işte tıbba önderlik etmesine varıncaya kadar, işte fizikte olsun pek çok bilim dalında önderler olmuş oldular. İşte. Ve onların eserleri Endülüs vasıtasıyla Avrupa dillerine çevrildikçe Avrupa'da bilimden haberdar olmaya başladı.
Evet.
Bilimin o dallarına haberdar olmaya başladı. Ki bir süre sonra işte materyalizmin bilime hakim olmasıyla beraber bilim ve bu konunun da işte cevapsız kalması neticesinde işte dinle bilim arasında sanki böyle bir çatışma varmış gibi, din bilime karşıdır, bilim dine karşıdır şeklinde bir imaj oluştu ki artık bugün apaçık bir şekilde görüyoruz ki hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Din bilimi teşvik ediyor ve Allah'ı anlamada, Allah'ı tanımada bir araç olarak zaten kullanıyor. Bilim de zaten dini gösteriyor. Allah'ın varlığına delil teşkil ediliyor. Her detayıyla, işte her alanında Allah'ın nasıl yaratmaya başladığını ve hala nasıl yaratmaya devam ettiğini ortaya gözler önüne seriyor inşallah.
Bu materyalistler, evrimciler de bilimi Allah'ı inkar etmek için kullanmaya çalışıyor. Fakat her kullandıkları şey onlara iç acısı oluyor. Ki bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize bildirdiği bir şey. Bir ayette kovmuş şeytanı Allah'a sınırım. Onlar gece gündüz insanları Allah yolundan saptırmak için gece gündüz hileli düzenler kurdular.
Evet.
Ve sonunda bu onlara ve onlar diyor bu yolda mallarını harcarlar diyor. Daha sonra bu onlara iç acısı olacaktır diyor. Gerçekten de bugün baktığımızda National Geographic, Discovery Channel kanalları hepsi bu konuyla ilgili gece gündüz araştırma yapıyorlar. Allah'ı inkar etmek için hep evrime yoruyorlar. Ama sonunda buldukları her şeyi biz Allah'ın yaratış delili olarak bizim işimize yarıyor. Ve bu onlara da bu harcadıkları para, zaman, her şey onlara bir iç acısı oluyor gerçekten
evet,
inşallah.
Evet. İnşallah. Muhsin Yazıcıoğlu'nun merhum şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bir videomuz olacaktı. Eğer onu gösterebiliyorsak.
Muhsin Yazıcıoğlu. Türk İslam aleminin önemli liderlerinden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Şarkışla'nın Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi.
14 yaşında bir lise öğrencisiyken başladım bu mücadeleye.
1968'de lise öğrenimi sırasında siyasi çalışmalarına başladı. Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Üniversite eğitimi için 1972'de Ankara'ya geldikten sonra da Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu, 1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucu genel başkanı oldu. 1980 sonrası yapılan yargılamalarda da 5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl hapishanede yattı ve suçsuzluğu anlaşılınca beraat etti.
Gözlerimiz bağlı olarak orada soyunduruldu. Tamamen soyundurulup yukarıda çengellere kolumuza konmuş olan kalastan takıldık. Yani T şeklinde takılarak havada cereyana verildi. Ayaklarımızın altına sandalye konuyor. Ondan sonra hangi mevzuyu soracaklarını soruyorlar. Tam onların arzu ettiği gibi ifade vermediğimiz takdirde sandalyeyi altımızdan çekiyor. Tekrar cereyana veriyorlardı. Ben 26 gün kaldım orada.
Yazıcıoğlu 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi. 1991 milletvekili genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili seçildi. 1992'de Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrıldı. Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanı oldu.
Türk İslam aleminin en mühim liderlerindendir Sayın Yazıcıoğlu. Yani bu davanın aşığıdır o. Bütün ömrü boyunca bu güzel davaya, Allah Kur'an'a hizmete, Kur'an ahlakıyla yaşamaya kendini adamış mübarek bir insan. Hep onun ahlakı Kur'an'dı, Kur'an ahlakıyla. Elimizde nur akıyordu, çok efendiydi biliyorsunuz.
Evet,
yalan söylemez, kimseye hakkında dedikodu yapmaz. Dürüstlük, efendilik, nezaket, nezahet, temizlik, terbiye hepsi üzerindeydi.
Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Cenab-ı Allah yarınız ve yardımcınız, sevgili Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, önderiniz, Kur'an rehberiniz olsun. Hepiniz birbirinizi, hep beraber birbirimizi Cenab-ı Allah için sevmeyi, Allah için Allah'ın düşmanlarına buğz etmeyi, Allah için ayrılmayı, Allah için birleşmeyi, Allah için yaşamayı, Allah için mücadeleyi, Allah için ölmeyi nasip etsin.
Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 günü seçim çalışmalarını yürütmek üzere helikopterle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken kaza geçirdi ve helikopteri düştü. Yazıcıoğlu bu kazada şehit oldu. Vasiyeti üzerine cenazesi Taceddin Dergah'ın bahçesine defnedildi.
Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum.
Eğer Muhsin Yazıcıoğlu'nu kastediyorsanız o Ulubatlı Hasan sancağı dikti. Şimdi fetih vakti inşallah. Yani ilm ve kültürüyle, bilgiyle bir fetih meydana gelecek. Bir tane şehit verdik. Milyonlarca Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'ye dağıldı şu an. Bir tane şehit var ama milyonlarca Muhsin Yazıcıoğlu oluştu şu an. Onun için bu çığın önünde, bu kasırganın önünde hiçbir güç duramaz.
Muhsin Yazıcıoğlu, Türk İslam Birliği'nin kurulmasını istiyordu.
Efendimiz buyurmuyor mu? Ayrılıkta azap, birlikte hayır var. İşte biz de birlik olalım dedik. Kimin birliği? Benim partimdekilerin birliği değil. Olsa ne yazar? Ülkücülerin birliği değil. Olsa yetmez. Ben... Doğulusu, batılısı, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi. Bu mübarek toprakta ezan sesiyle ve al bayrağın altında bir olsun istiyorum. Beraber mutlu olalım diyorum. Birlikte mutlu olalım diyorum. Türk dünyasıyla birleşsek diyorum. İslam coğrafyasıyla beraber olsak diyorum. Benim hayalim Türkistan medeniyeti. Türkistan Birliği olsun dedim.
Sayın Yazıcıoğlu tüm ömrünü Kur'an ahlakının yeryüzünde hakim olması ve Türk İslam Birliği'nin bir an önce kurulması için yaptığı çalışmalarla geçirmiştir. Yazıcıoğlu davasına sadık, gerekirse zorluklarla mücadele etmekten çekinmeyen bir liderdi. Bu özelliğini kendisi de şöyle ifade ediyordu. Haksız bir dava uğruna sultanlık yapacağıma, gerekirse haklı davada tek başıma yürüyeceğimi söylüyorum. Türk milletine olan coşkulu sevgisini ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne olan inancını ise şöyle ifade etmişti.
Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz.
Muhsin Yazıcıoğlu, Türk İslam Birliği'nin kurulmasına olan özlemini yaptığı konuşmalarında açıkça dile getirmiştir. Bizi mutlu edecek şey Türk İslam medeniyetidir. Yeniden Türk İslam değerleri etrafında kenetlenerek, kendi kültürümüzün ve değerlerimizin istikametinde bir medeniyet inşasını başarabilirsek o zaman dünyanın güç merkezi olacağız. Bunun için de önce Anadolu diyoruz, önce Türkiye diyoruz.
Kürt, Türkmen diye bizi bölmek istiyorlar. Alevi, Sünni diye bölmek istiyorlar. Şucu bucu diye bölmek istiyorlar. Halbuki biz Kürdüz, biz Türkmeniz, biz Çerkeziz, biz Boşnağız, biz Azeriyiz, biz Aleviyiz, biz Sünniyiz ama hepimiz hep beraber bir Türk milletiyiz. Bizim vatanımız bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir, secdemiz bir, kitabımız, peygamberimiz bir, Allah'ımız birdir. Peygamberimiz birdir, kitabımız birdir, Allah'ımız birdir. Bu kadar birin içinde nasıl ayrılık gayrılık olabilir?
O Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz Türk-İslam Birliği'nin ateşini yaktı. O diyor ya bir şiirinde, ben üşüyorum diyor. Bu ateşle herkesi ısıtacak artık Allah'ın izniyle. Yaktı bu ateşi. Türk-İslam Birliği'nin o güzel sıcak ateşinde hepimiz ısınacağız. O da cennette Hazreti Hamzalarla, Hazreti Ali'yle güzel bir ortamda inşallah bizleri görüyordur. İnşallah.
Bir hayalim var. Kürt Türkmen, Alevi Sünni ayrımı olmadan, zengin fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınırsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Türk-İslam dünyasına önderlik yapan büyük bir Türkiye hayal ediyorum.
Evet, maşallah. Yani Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz inşallah Türk-İslam Birliği'ni bu kadar açıkça dobra dobra ve gür bir sesle seslendiren siyasetçilerimizden en önde geleni diyebilirim yani size. Ve bu sebeple de şehit edildi zaten, evet, inşallah. Ve bakın burada özellikle kendi konuşmasında da söylüyor. Bu coğrafyadaki bütün Türkleri, Kürtler de dahil olmak üzere, bütün işte farklı ırklara sahip insanları birleştirici yegane ortak özelliğin İslam dini olduğunu zaten söylüyor. Evet. Türk-İslam Birliği'nden bahsediyor. Yani Türklerin liderliğinde, Türkiye'nin liderliğinde İslam dünyasının birleşmesinden söz ediyor. Ve bunun kendisinin hayali olduğunu ifade ediyor. Evet. Açıkça bunu söylüyor maşallah. Evet.
Türk-İslam Birliği'nin bayraktarlığını hiç eğilip bükülmeden, evet, hiçbir zaman yılmadan, gün be gün daha da şevkini, heyecanı artarak devam eden bir şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Evet. Gerçekten şu anda saygıyla, evet, iade ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet hocam, bugün programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum ben hocalarıma. Saat 12.30'dan itibaren Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza A9 TV'de, Kahramanmaraş Aksu TV, Gaziantep Olay TV, Sipaş Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz. Ayrıca bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV'de, yine Kanal Avrupa'da, Çay TV'de, Mavi Karadeniz Radyo'da, Pop Radyo Ankara'da ve Harun Yahya TV'den de takip edebilirsiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum hocalarıma.
Biz teşekkür ederiz.
Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar.